Gazeteci Melih'e Okur, RSFM'de Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Melih'e Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Melih'e Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de. Melih'e Okur'la Anlat Bana başlıyor.
İyi akşamlar. Ben Melih'e Okur. Bundan sonra Anlat Bana ile her pazartesi ve çarşamba günü saat 19.30 ile 20.30 arasında RSFM'deyim. Lütfen pazartesi ve çarşamba akşamları kimselere randevu vermeyin. Çünkü biz size havadan sudan, karbondan karbon ayak izine, dünyanın, Türkiye'nin ve sizin geleceğinizi anlatmak istiyoruz. Sosyal, ekolojik, piyasa ekonomisi bugünün dünyasının siyasetini ve ekonomisini şekillendiriyor. Biz bunun üzerine hiç kafa yormuyoruz. Geçen yüzyıldan kalma alışkanlıkları sürdürmeye devam ediyoruz. İşte biz, Anlat Bana da, Durun Orada, bilgiye, geleceğe ve iklim krizinin yaratacağı çerçeveye uygun karbon pasaportunuzla, yeşil mutabakatla işi, aşığı ve kalkınmayı öğrenin. Birlikte öğrenelim, anlatalım istiyoruz. Bugün konuğumuz var, konuklarımız var ama öncelikle gündem yoğun. Euro'nun bugün 20 lirayı aştığını biliyoruz. 20 liranın üzerinde rakam vermeyeyim. Hiç kimsenin akşam vakti moralini bozmak istemiyorum. Doların bugün 18.25'leri gördüğünü de biliyoruz. Şu an Ankara'da, külliyede biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine toplantısı var. Kabineden ne çıkacak bugünkü toplantıdan bizim için önemli. Niye? 28 milyon işi ve aşı olan, 22,5 milyon ücretli kesim, 13 milyon hatta 12 de 13 diyorum ben çünkü emekli sayısı da artıyor. 12 milyon emekli, 4 milyon 800 bin elbette memurumuz var. Bunların tümü 7 milyona yaklaşan asgari ücretli gibi onlar da gelir vergisi ve damga vergisinden muaf olup özellikle %30'un üzerinde asgari ücrete yakın ücret alıp alamayacaklarını merak ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını izleyeceğiz, biz de merakla bekliyoruz ama diyoruz ki lütfen. Şöyle arkanıza yaslanın. Yoldasınız, trafik kötü, evdesiniz, dolara, euroya bakıyorsunuz, moraliniz bozuk. Hiç moral falan bozmaya gerek yok. Bilgilendikçe, öğrendikçe aslında insanın ufku açılıyor. Gelecek bizi korkutmamalı. İşte burada gündeme ilişkin küçük bir hatırlatma yapalım, sonra da konuklarımızı takdim edelim. Özellikle gündemden ilk haber bizim için önemli. Bizim medya dünyasından gazeteci arkadaşımız Muharrem Sarıkaya'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ile yayın yaparken, yayın esnasında bir haber ajansının İHA muhabiriyle ilgili yaşadığı sorun ve bugün işten ayrılması. Biz diyoruz ki şiddet, kadın ya da erkek fark etmez. Mobbing, açıkçası mobbinge, şiddete karşı hangi sektörde olursak olalım, nerede olursak olalım karşı durmak zorundayız. Aslı Işık benim gazeteci arkadaşım 10 yıl önce bu süreci yaşamış ve büyük mücadele vermişti. Onun da kulaklarını çınlatalım ve Türkiye şiddete karşı hep birlikte el ele ver diyelim. Bugün bizim dünyadan, yani medya dünyasından en önemli gündem maddesi buydu. Zaten RSFM'de, Sputnik Radyo'da da biliyorsunuz sabah kuşağında Ali Çağatay Seyir Hali programında Gaziantep'te İHA muhabiri Ahmet Demir'i yayına aldı ve detaylı bilgiyi verdi. Buradan hemen neye geçelim biliyorsunuz, zamsız gün geçmiyor. Benzin, motorun ve doğalgaza yine zam var. Motorin grubunda 55 kuruş, benzinde 62 kuruş, LPG'de 57 kuruş fiyat artışı. İtalya'ya bağlı akaryakıt borsasındayız ama kurdaki oynama bizi nefessiz bırakıyor. Ve vergi tabii ki bizim asıl nefesimizi kesen önemli konulardan biri. Bu arada siyaset gündemi ve dış politika da çok renkli. Ama özellikle bir de iklim krizinin yarattığı etkileri atlamayalım diyoruz. Filipinler'deki 400'e yaklaşan ölü sayısını da 500'den fazla yaralıyı da bugün yine size hatırlatmak istedik. Ve hemen konuğumuz muhterem İlgüner. Muhterem Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mila Hanım. Hayırlı olsun yayınınız.
Sağ olun. Bugün ilk yayında sizinle birlikteyiz.
Evet, benim için ne büyük bir mutluluk, şeref.
Siz reklamcıydınız, markacı oldunuz. Brand Finance diyorum ben. Siz ne diyorsunuz?
Brand Finance.
Yani siz İngilizce, ben Türkçe diyorum. Bugün de bizim konuşacağımız ana konu aslında bu. Türkiye direktörüsünüz değil mi?
Evet.
Neler yapıyorsunuz siz?
Brand Finance markaların değerini ölçerek onun üzerinden stratejik kararlar alınmasına yardımcı oluyor. Ülkelere, kuruluşlara, ürünlere, ne aklınıza ne geliyorsa markayla hareket eden her şeye.
Peki karbon pasaportlarına bakıyor musunuz? Bu kadar marka takip ediyorsunuz. Şirketlerin karbon pasaportlarını istiyor musunuz?
Şirketlerin karbon pasaportunu istemiyoruz. Ancak marka gücü ve yumuşak güçleri hesaplanırken bunların nasıl algılandığı ve nasıl tercih edildiğine dair yapılan araştırmalardan çıkan sonuçları değerlemeye dahil ediyoruz. O süreç içine dahil oluyor.
Yani yumuşak güç ne? Ekonomik güç ne? Önemli konu.
Evet, ekonomik güç bir ülkeden bahsedelim. Üç ana ekonomik faaliyet, yani birincil ekonomik faaliyetler hayvancılık, ormancılık, madencilik. İkincil ekonomik faaliyetler, o da bu topraklardan elde edilenleri değer katacak halde üretmek, çıkarmak. Üçüncüsü de bunun ticareti, iletişimi, bilişimi, daha beyaz yakalı işlerden oluşan ekonomik faaliyetler. Bu bir tarafta duruyor. Yumuşak güç ise dünya insanının bu ülkenin ekonomik faaliyetlerinin sonuçlarını nasıl algıladığına dair çıkan bir skor. O skor üzerine insanlar kararlarını veriyorlar. Hatta ben o kadar ileri gidiyorum ki eğer bir ülkenin yumuşak gücü yüksek ise siyasi toplantılarda bile avantajlı hale gelir. Çünkü o toplantıya katılanlar da sonuçta birer insan, birer fert, her birinin kafasında bir algıyla geliyor ve sonuç zaten neredeyse toplantıya başlarken tayin edilmiş oluyor.
Yani algı yönetimi her şey diyorsunuz, öyle mi?
Evet, ama tabii arkasının dolu olması lazım. Ben hep marka kelimesinde şunu söylerim, orada bir kelime daha gizli diye M harfinin üstünü elinizle kapatırsanız arka çıkar. Yani mutlaka kayda değer, yarar içeren, son kullanıcı için yarar içeren bir şeyler olması lazım ki o değerli hale gelsin.
Peki biz aslında bir konuya takıldık. Ben takıldım, siz de takıldınız. Konunun adı Made in Turkey mi, Made in Türkiye mi? Biliyorsunuz biz yeni ekonomi programını uygulamaya soktuk. Yep mi, TEM mi? Ben TEM diyorum. Yeni ekonomi programı mı, Türkiye ekonomik modeli mi? Görüyoruz ki Türkiye ekonomik modelini daha çok tartışmaya devam edeceğiz. Programın göbeğinde ihracatla büyüme var. Bu yüzden de Made in Turkey ile Made in Türkiye bizim ana gündem konumuz. Öyle değil mi?
Evet, ne yazık ki öyle.
Niye ne yazık ki dediniz?
Çünkü takılmışız bir hindiye. Yıllardır bunun üzerinde tartışıp duruyoruz. Bir türlü barışamadık şu hindiyle.
Bir dakika. Yılbaşı geliyor. Eskiden hindi pazarları vardı. Hindiler alırdık. Şimdi hindi mindi yok. Kolay mı bir hindiyi almak?
Kim bilir kaç lira?
Bilemiyorum fiyatını. Yıllardır hindi almıyoruz. Hindi alanlar varsa fiyatlarını yazsınlar da biz de öğrenelim derim ben. Evet. Ama biz bu hindiye niye bu kadar takılıyoruz? Nedir bizim problemimiz?
Herhalde biz kendimize pek barışık bir ulus değiliz. Yani zaten son yapılan bir araştırmada da Türk insanı dünyada en az gülümseyen, en az espriye dayanıklı bir ulus olarak çıktı. Bu acı bir şey. Yani ne olur ki biz hindiyle barışık olsak, nedir bununla kavgamız ve ne değişecek Türk yerine Türkiye yazınca? Ben olsam hindi kabullenir, hatta tişörtler yapar. Kabartmayın beni hindi gibi ha derim. Fransızlar horozdan şey mi yapıyor, alınıyor mu?
Yani. Fransızlar horozdan alınmıyor ama Türkler hindiden çok alınıyor.
Çok alınıyor nedense.
Niye made in Turkey'di, made in Türkiye oldu sizce?
İşte onu anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü bundan yanılmıyorsam 6-7 yıl önce Turkey yazısıyla Discover the Potential diye bir sunum yapıldı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'na yaptırdılar bu sunumu da. Demek Türkiye'ydi ve bir genelgeyle ya da bir mevzuatla tüm dış fuarlara iştirak edecek şirketlerin bu logoyu bu şekilde kullanması zorlandı, mecbur edildi. Ve her tarafta neler bastırdı, bunun önderliğini yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi, ajandalar bastırdı, kalemler yaptı. Hepsi bununla ilgili. Ne oldu 6-7 yıl sonra biz bir şey başaramadık da.
6-7 yıldan daha fazla olduğunu tahmin ediyorum ben. Şimdi onu öğreniriz birazdan.
Onun, evet.
Öğreneceğiz. Konuğumuza başka bir konuğa bağlanacağız.
Ne oldu da bu arada biz, hay Allah, bu böyle yürümüyor. Yürüseydi bizim ihraç ürünlerimiz çok değerli hale gelecekti. Kabahat hindi de, kör olasıca hindi. Biz bunu atalım Türkiye'yi, Türkiye'ye yapalım dendi aniden. Onu vallahi anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü ben çarenin orada olduğuna hiç ama hiç inanmıyorum.
Ama made in Turkey İngilizce. Made in Türkiye. Yarısı İngilizce, yarısı Türkçe. Şimdi marka yaratmak böyle bir karışıklıkta mümkün mü?
Hayır. Değil. Yani bir de şeyi, yani bunun sonucunda bu çabanın sonucunda ne elde edeceğimizi merak ediyorum. Yani dünya insanı, hay Allah ya, bak o kadar sıkıntıydı, biz Türk malı alacaktık ama Türk menşeli ürünleri alacaktı ama Türkiye yazıyor diye almıyorduk. Şimdi Türkiye yazıyor diye alacağız mı diyecek. Ne düşünülüyor? Arkasında nasıl bir strateji var? Onu anlamak mümkün değil. İlkinde de nasıl bir strateji var? Onu da anlamak mümkün değildi. Çünkü logo yapıldı. Hani zarf var, mazruf yok. Zarfın içi boştu. Bir şey yazılmadı. Ya biz bunu böyle böyle yaptık, yazdık ama şu nedenle diye bir de savı da yoktu bu işin. Şimdi ise iyice sahipsiz kaldı bu söz. Ne amaçlamaktadır ihracatçılar? Buradan bir başarı mı beklemektedir? Bir başarı hikayesi mi? Açıkçası ben umut etmiyorum ama açıklamasını da görmüyorum. Yani yapılan açıklama işte bu toprakların değeri gibi gibi böyle yüce yüce sözler. Ama sonuçta bir dünya insanı bir Türk markasını nasıl tercih eder? O konuda hiçbir şey yok. Değer öder, artı bir değer öder.
Evet, sizi dinleyince dövizin uçtuğu, TL'nin yerlerde süründüğü bir dönemde şirketlerimizin, varlıklarımızın, markalarımızın, ürünlerimizin bir bir değer yitirdiğini anlıyorum ben böyle bir dönemde. Onca emek, onca fırsat boşa gidiyor. Biz buradan nasıl çıkacağız? Bu nasıl bir yolculuktur böyle?
Birincisi, ölçek olarak, yani bu dolar sözüne çok takılanıldı ve de hani neredeyse dolarla bir şeyi mukayese etmek şey geldi, yani reddedilecek bir konuma geldi. Ama başarımızı küresel ölçekte görebilmek için, mukayese yapabilmek için elbette ki küresel geçerli bir para birimiyle kendimizi mukayese etmemiz lazım. O zaman bizim kazançlarımızın da küresel geçerli bir para birimiyle olması lazım. Yani Türk lirasıyla yaptığımız kazançla madem bu durumdayız övünmememiz lazım. Küresel geçerli para birimiyle iki şekilde para kazanabiliriz. Sürüm, of çok bol bol bol bol bol bol yapalım, üretelim. Ne kadar fazla miktarı artıralım. Ne kadar fazla turist getirelim. Ya da ürettiklerimizi sunduğumuz yatağı, yabancı ziyaretçiye, bunları değerli hale getirerek kendimizi, tesislerimizi, otellerimizi yıpratmadan ve çok güzel para kazanalım. Yani, hangisini isteriz ki? İkinciyi isteriz herhalde.
Anlıyorum ki sürümden para kazanmak, ciro yapmak bizim için önemli. Hava atmak için mi önemli? Siz buna karşı çıkıyorsunuz söyleminizden, onu anlıyorum.
Evet, karşı çıkıyorum çünkü tüm tartışma Türkiye'de de iş hayatı başarısını ciro temelli görmeye görüyor. Çok uzun bir zamandan beri hep muhasebe sonuçlarına bakıyor. Ve toptancı bir zihniyetle yaklaşıyoruz bu konuya. Halbuki insanları artık birer teker teker değerlendirip onları hesaba katarak ürünlerin nasıl değerli hale geleceği dünyasına geldik. Yani fiziki varlıklar dünyasından biz ki son 10 küsur yıldır toprağı çimentoya, çimentoyu betona, onu da inşaata döndürerek geçtik. Dünyanın geldiği yer ise fiziki olmayan varlıklar dünyası. Yani ben bu ürettiğim ürünü nasıl elle dokunulamaz, gözle görülemez bir şeyle sarıp sarmalarım da karşı taraf ona bir değer biçer.
Yani inovasyondan, evet, kripto paradan, bunlardan söz ediyorsunuz değil mi?
İnovasyondan özellikle ediyorum ama inovasyon konusunda da o kadar çok toplantı yapılıyor ama bir şey olmuyor. İnovasyonu zannediliyor ki çok zor yaklaşılacak, çok zor başarılacak bir şey. Ben inovasyon konusunda bir tek örnek veriyorum. Katı sabundan sıvı sabuna geçmek inovasyondur. Bu kadar basit yani.
Başaramıyor muyuz?
Başarabilmek için bazı şeyler var, şartlar var, gerekler var. Birincisi, ben kimler için nasıl bir fayda üreteceğim? Ben bu şirket olarak, bu faaliyet olarak ne için varım? Yani kendisini çok iyi tarif etmesi gerekir. Çok yüce sözlerle söyleniyor ama çok somut, çok basit bir şey denebilir. Ben sokakta rahat yürüyüş ayakkabısı üretiyorum. Çok somut bir şeydir bu. Ama korkuyor bizde iş alemi. Ya bu çok küçük bir kitleyi ilgilendirir. Hayır, çok küçük bir kitleyi ilgilendirmiyor. Başta çok küçük bir kitle gibi gözüküyor. Ondan sonra insanların o ayakkabıyı tercih etme nedenini sorduğunuzda size somut bir şey söyleyemiyorlar. Ama diyorlar ki ya kaliteli ondan aldım. Halbuki kalite birçok kelimenin içinde gizli, birçok yerde gizli. Onu ilk başta akıllıca bir ihtiyacı keşfedip bir sorunu gidererek ilerlersek, inovasyonu o amaçla düşünürsek çözeceğiz bunu. Ama buna bir türlü gelemiyoruz. Yani işte Türkvaliti de gelemedi, yani yıllar geçti.
Yani Türk'ü mi, Türkiye mi tartışması yapmaktan öteye gidemiyoruz. Bol çok, bol paralar harcıyoruz.
Çok işimiz ama var onlardan önce. Keşke onlara eğilsek.
Peki yani ihracatla büyüyeceğiz, fasoncu olmayalım. Zengin Avrupa'nın, zengin ülkelerin hamalı olmayalım, marka yaratalım, katma değerli, aynen, ürün yaratalım diye uğraşırken biz kendi markalarımıza bakalım mı? Böyle Türkiye'nin her gün farklı farklı yolculuklara çıktığı, kafaların karıştığı bir süreçte marka yaratılabilir mi?
Yaratılır. Burcu'nun çünkü yapacak olan iş alemi, iş insanları yapacak. Şöyle bir niyet olmalı. Yani Türk iç pazarının doygunluğu yetmemeli. Yani bir yerleri de bayrak dikmek lazım ya. Bu bir yürek işidir. Yani işte en bildiğimiz telefon şu anda, ilk başladığında bilgisayar markası hep hikaye edilir ya. İki kişi garajda, iki üç arkadaş garajda başlıyor. Bunlar başladıkları zaman para kazanıp kazanmayacaklarını bilmiyorlardı Melih Hanım. Yoktu öyle bir şey.
Ama bize para lazım.
Bizde hikaye öyle başlıyor. Para kazanmam lazım. Şimdi iki şey. Para kazanmam diye başlarsanız marka yaratamazsınız.
Yani Türkiye'de bizi dinleyen herkese eğer bir hikaye yaratacaksanız, hikayeye para kazanacağım diye başlamayın diye.
Bizde de startuplar zaten nasıl para kazanırım diye başlıyor. En büyük hata o. Ben bir grup insanın keşfedilmemiş, o güne kadar keşfedilmemiş ihtiyacını nasıl keşfederim, giderilmemiş sorununu nasıl gideririm diye baktığınızda önünüze başka bir kapı açılıyor. O kapıda başka ışıklar var, görüyorsunuz. Bugün size müzik sunan bir kanal, bir buluş milyar dolar değerinde. Yani el değiştirdiğinde İsveç'ten isim veririz herhalde. Yani Spotify denen bir şey var, mucize. Ben hayret ediyorum. onca yıllık evliyim. Benim ruhumu benim karımdan daha iyi tanıp bana müzik listesi gönderiyor.
Yani, yani sizde şey beyin bayağı genç. Bu arada her şeyi takip ediyorsunuz. İnovasyon, teknoloji.
Sağ olun.
Böyle. Ama marka deyince böyle bir dönemde marka yaratamayan itibar ve güven sorunu yaşıyoruz değil mi biz? Öyle bir ülkeyiz.
Evet, şimdi Brand Finance'in yaptığı bir takım hesaplamalar var. Ben de yaklaşık 15 yıldır Ekonomi Bakanlığı'nın yayınladığı verileri, yani ana kalemler başlığı altında ihracat ve ithalatı bir şekilde mukayese ediyorum. Şöyle mukayese ediyorum. Türkiye üretmek için dışarıya ne para ödüyor? Ne alıyoruz? Aramalı, ham madde aramalı ve yatırım makineler alıyoruz. Hatta oraya taşıtları da koymuşlar. Yatırım amaçlı taşıtlar. Ben onu da çıkarıyorum. Sadece üretmek için. Bunda enerji yok. Bunda lüks otomobil yok. Hiçbir şey yok. Ona ödediğimiz para toplam yaptığımız ihracattan daha fazla.
Doğru. Temel sorunumuz bu.
Ama daha ilginç bir şey var 15 yıllık grafikte. İkisi birbirine yakın geldiğinde, yaklaştığında bizde işler bozuk, kötü ya da dünyaya da bir şey satamıyoruz. Ara çok açıldığında bizde işler çok iyi. Ya yani ara daha fazla açılıyor. Paralel de gitmiyor bu iş. O şu demeye geliyor, grafik şunu söylüyor. Biz ihracat açıldı, daha çok mal ürettik. Biz hep mal üretiyoruz.
Şu an öyleyiz. Evet. Şu an tedarik zincirindeki tıkanmanın yarattığı fırsatı kaçırmayalım diye Türkiye'yi ucuzlattıkça ucuzlatıyoruz.
İş alemimiz bizim aslan payına ne zaman talip olacak? Biz hep dışarıda bir şeyler kötü gittiğinde sevinecek miyiz? Yani o komşuda bir şeyler oldu. Çin'de SARS çıktığında çok sevinmiştik. Hiç unutmuyorum. SARS çıktı, bizim tekstil ürünlerimiz daha çok satılır diye. Ya bizim beklentimiz hep bu mu olacak Melih Hanım? Bizim kaderimiz Hindi ile başkalarının hasta olmasına, başkalarının işlerinin bozulmasına mı bağlı? Biz kendi yüreğimizi, cesaretimizi ortaya koyup bayrağımızı dikip niye dünyada markalar geliştirmiyoruz ki bu ülkenin refah ve itibarını sağlayalım, geliştirelim?
Osmanlı'dan bu yana bir sorunu çözemedik. Eğitim, insan kaynağını eğitme programını ve planlama yapmayı öğrenemediğimiz için refahı yakalayamıyoruz. Ama gelin Osmanlı'dan bugüne değil ama kısa kesitte bizim markalara bakalım mı? Bir bizim mesela bir herekalımız vardı değil mi? Ne oldu herekalısı?
Ay Melih Hanım, hereke halısı belki de Türkiye'nin dünya zenginlerinin evine soktuğu, sokabildiği, başardığı tek markaydı. Nadide bir şey. Hep örnekler şöyle var. İşte Hollywood yıldızının, starının evinde herekalısı var. Bu devlet adamının, yabancı devlet adamının evinde, malikanesinde herekalısı var. Bir dönem hereke tabii bir coğrafi işaret. Coğrafi işaret de yerle ilgili. Yani o yere bağlı olarak işaretlenmiş ve onu tescil ettirmişsiniz siz. O yer ortadan kalkınca coğrafi işaret de kalkıyor. Biz bir ara bir belediyeler düzenlemesi yaptığımızda hereke diye bir belediye kalmadı.
Yani 2012 yılında büyük şehirleri bütün şehir yaptık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu. Hereke mahalleye dönüşünce
hereke markası da boşa düştü. Ve
kim aldı onu?
Çinliler aldı.
Ne yaptılar?
Hereke Halı Üretim Merkezi diye Çin'de büyük bir merkez kurdular. Hereke markalı halı satıyorlar.
Yani biz hereke halısı almak için Çin'den ürün mü almak durumundayız?
Evet, ne yazık ki. Çinliler, yani hani Çin modeli min modeli deniyor ya, bir kere böyle bir uyanık ve akıllı ve girişimci olmak lazım o modeli götürebilmek için. Çin'in başka başarı hikayeleri de var Melih Hanım.
Mesela?
Mesela onların Haier diye bir beyaz eşyaları var. Şu anda dünyanın üçüncü büyük beyaz eşya markası. Milyarlarca dolar marka değeri var. Bu Çin'de özelleştirme olduğu zaman çok Çinlilerin de sevmediği, tutmadığı, buzdolaplarını hiç kullanmadığı bir marka. Çin hükümeti diyor ki bir yuana satıyorum bu fabrikayı. Devlet malı ya. Ama diyor bir şartım var, içinden işçileri çıkarmayacaksınız. Bir girişimci alıyor. Alıyor. Ne yapacağım ben diyor şimdi, kendine bir plan yapmaya başlıyor. Diyor ki Amerika'ya gideyim. Ne ihtiyaç var? keşfedilmemiş ne ihtiyaç var, giderilmemiş ne sorun var. Dolaşıyor dolaşıyor üniversite yatakhanelerini dolaşıyor ve bakıyor ki oradaki öğrencilerin ürünlerini saklayacağı kilitli küçük buzdolapları yok. Öyle bir ihtiyaç var. Ona bunu anlatıyorlar. Dönüyor Çin'e. Dormitory refrigerator, yani yatakhane buzdolabı adında kilitlenebilir küçük buzdolapları üretiyor. Getiriyor Amerika'ya. Bir şekilde o kapışılmaya başlıyor üniversite öğrencileri tarafından. Amerika'nın en büyük zincirlerine gidiliyor. Sende var mı diye. Yok ama şunu çağırın bakalım diyorlar şu Çinliyi. Oradan bir başlıyor hikaye. O sonra buzdolabı üretiyor. O sonra çamaşır makinesi üretiyor. O sonra bulaşık makinesi üretiyor. Sonra da Pekin Olimpiyatları'nın ana sponsorlarından biri oluyor. Ve olimpiyatlarda deterjansız çamaşır makinesi, kompresör motorsuz buzdolabına da koyarak bir dünya devi oluyor. Tıpkı bizim beyaz ve eşyacılarımızın da örnek alması gibi.
Burada virgülü koyalım. Gelin şöyle kısa bir nefes alalım, sonra sohbete ve hikayelere devam edelim.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de. Meliha Okur'la Anlat Bana devam edecek.
Bana para lazım, bana para lazım, bana para lazım, bana çok para lazım, bana para lazım, bana para lazım, ay çıldıracağım, bana para lazım, para lazım. Her yerim borçla doldu, elimdekiler pul oldu, uçtum uçtum yolundum. Halbuki ben iyi bir çocuktum. Bana para lazım, çekip gitmek için buralardan. Bana para lazım, bir de yelkenli. Borsaya koydum ütüldüm, tam biraz dolar alırken uçtum uçtum uç oldum. Halbuki sen bir suçtun. Bay bay, bay bay. Lazım, çekip gitmek için buralardan. Bana para lazım, yelkenli. Sokağa çıktım itildim, ona buna borç verdim. Sustum sustum sus oldum, halbuki ben iyi bir dostum. Bana para lazım, çekip gitmek için buralardan. Bana para lazım, bir de bir tekne. Güneye gitsem yerleşsem, oralara tohum mu eksem? Geçti ömrüm az kaldı, vakit artık daraldı. Bay bay, bay bay, bay bay demek zamanı. Bay bay İstanbul, bay bay, bay bay demek zamanı. Bana para lazım, çekip gitmek için buralardan. Bana para lazım, bir de yelkenli. Bana para lazım, sana ne lazım bilmiyorum ama. Bana para lazım, bir de bir tekne. Bize para lazım, bize para para çok para lazım. Bize para lazım, bir de yelkenli. Bana para lazım, çekip gitmek için buralardan bana para lazım. Bir de bir tekne. Bana para lazım.
Meliha Okur'la Anlat Bana devam ediyor.
Anlat Bana da her pazartesi ve çarşamba akşamı 19.30-20.30 arası sizlerle birlikteyiz. Biz havadan sudan, karbondan karbon ayak izine, karbon pasaportunu, dünyanın, Türkiye'nin ve bizim geleceğimizi size anlatmak istiyoruz. Geleceğimizde ne var? Türkiye geçen yüzyıl konuşup duruyor. Oysa bu yüzyıl farklı. Siyaset ve ekonomiyi şekillendiren sosyal ekolojik piyasa ekonomisi. Buna odaklanmayan, yeşil mutabakata bağlı üretim yapmayan yok olup gidecek. Niye yok olalım? Niye marka yaratamıyoruz? Neden sorunlarımızı doğru konuşamıyoruz derken hattımızda konuğumuz var. TİM'in eski başkanı Oğuz Satıcı. Oğuz Bey.
Selam, merhabalar.
Nasılsınız?
İyi, siz nasılsınız?
Ben de iyiyim bu arada. İşçiyi, memuru, emekliyi, ücretliyi ilgilendiren kabine toplantısındaki gelişmeleri de izliyoruz. Onlarla ilgili de bilgi vereceğiz. Ama markayı konuşuyoruz. Türkiye niye marka yaratamıyor? Made in Turkey, Made in Türkiye'ye takılıp kaldık. TİM başkanı iken Made in Turkey konusunda çok kafa yordunuz. Nedir bu Made in Turkey, Made in Türkiye olayı?
Yani işin aslı Made in Turkey olması ya da Türkiye olması çok önemli değil. Özellikle dünya çapında, dünyada bilinen bir marka olarak çıkıyorsanız dünyanın bildiği şekli kullanmanız gerekiyor. Türkiye içerisinde hepimiz birbirimize Türkiye diye tanımlıyoruz ama dünyada insanlar Türkiye'yi sorarlarken ya da söylerlerken kendi bulundukları ülkenin İngilizler, İngilizce konuşanlar o dili, Almanca konuşanlar Almancasını, İtalyanlar İtalyancasını, Fransızlar Fransızcasını kullanıyorlar. Yani bir şeyi bilmek için onun tanımlanmasını, ismini, cismini doğru bilmek lazım. Yani sadece Türkiye markasını kullanıp marka olamazsınız. Marka olmak için bunun için ihtiyaç olan altyapıdaki hem insanları hem de olayları taşımak gerekiyor. Siz hatırlarsınız 2000'li yılların başında tüm sektörlerimizde başta hazır giyim sektörünü öne çıkarttık, biliyorsunuz tekstili öne çıkarttık ve 2000 sonrasından bugüne vardığınızda 20 yıllık 23 yıllık süreç içerisinde bambaşka boyutlara çıktı markalar. Şimdi diğer sektörler de aynı şekilde ister hazır giyimdekilerin ortaya çıkarttığı başarıyı yeme içme sektöründe ya da farklı birçok alanda ortaya çıkartabiliriz ama bunlar için insanlarımızı, insan kaynağımızı güçlendirecek, onlara kaynaklarını ortaya çıkartabilecekleri fiyatlamaları, maddiyatları sağlamamız gerekiyor. Bunun için de biliyorsunuz başta Kürşat Tüzmen olmak üzere kendisiyle birlikte bir çalışma başladık. Onunla birlikte yürüdü her şey. Ama bu tekrar olmasının için daha farklı çalışmalar yapılması gerekiyor. Yani sadece Made in Turkey ismini Türkiye ismini değiştirerek yapamazsınız. Böyle bir şey yok.
Kaç yılıydı? 10 yıl oldu mu Turkuality devreye gireli?
Turkuality tabii aşağı yukarı ben size söyleyeyim. Turkuality'nin başlangıcı 2000'li yılların başlangıcıdır ama hayata geçişi 2003 diye olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Ve ilk 50 tanesini Kürşat Bey'le yan yana birlikte altlarını imzalayarak çıkarttık. Amaç bunu bu hakkı elde etmeye sahip olmuş tüm insanları ve firmaları daha güçlü bir kaynağa, daha güçlü bir altyapıya sahip olmaktı. Biliyorsunuz bu sadece bir parasal destekleme programı değildi. Biz o dönemde yine Kürşat Bey ile birlikte Çin ve Kürşat Bey'in desteğiyle uluslararası kişileri buraya getirdik. İnsanların neler yaptıklarını, neler yapmaları gerektiğini, adımlarını ortaya çıkarttık. Çünkü sadece eğitim şeyle yeterli olmuyor. Eğitimin altını destekleyecek kaynaklara ihtiyaç var.
Markalar nerede Oğuz Satıcı? Yani 2000'de başlayan bir program 2003'te devreye girdi. O dönem ne kadar para harcamıştık bu program için? Başlangıcı neydi? Bir rakam vermek mümkün mü?
Vallahi bir rakam vermek mümkün değil şu anlamda. Onu söylemenin bir anlamı da yok. Çünkü kullandığınız kaynağın ne olduğu önemli. Ne kadar büyük olduğu da önemli. Bazen küçücük kaynaklar dev gibi büyüklükleri ortaya çıkartır. Biz mesela şöyle bakmamız lazım olaya. Bu ne oldu diye söyleyeyim ben size. Türkiye'nin 23 milyar dolar ihracatı vardı. 8 yıl tamamlandığında 8 yılın sonunda 135 milyar dolar ihracata çıkmıştık. Siz olayı böyle değerlendirin. Sadece bir ihracatın büyümesi değil. Beraberinde satışlarının yükseldiği, sadece üretici olup mallarını ihraç eden değil, beraberinde kendi ürettiği kendi markalarıyla da büyüyen bir Türkiye ortaya çıkmıştı. Maalesef son dönemlerde bunlar bu şekilde çıkamıyor.
Yani Türkiye dersini iyi çalışmalı. Bir türlü ders çalışamıyoruz. Ya hindi ile barışık değiliz biz. Hindiyi sevmiyoruz. Bütün problem bu. Ben hindileri seviyorum.
Bazen hindi ile kimsenin bir ilgisi yok ki. Yani Turkey demekle hindi demek arasında siyahla beyaz kadar fark var. Yani bunun üzerinden ilerlemeye çalışırsanız işte bu kendi ayağınıza düşmek gibi bir şey olur yani.
Kendi ayağınıza kurşun sıkarsınız diyorsunuz. Evet. Biz burada virgülü koyalım. Size teşekkür edelim mi?
Evet lütfen. Ben de size teşekkür ediyorum.
Sağ olun.
İlginiz ve destekleriniz için.
Sağ olun diyoruz. Oğuz Bey'i dinlediniz. Konuğumuz, stüdyodaki konuğumuz muhterem İlgüner. Kendisi markacı. Dinlediniz. Ne diyorsunuz Oğuz Bey'in açıklamalarına?
Yani ben şöyle bakayım. 2004 Kasım'ında ilk galiba teşvik vermiş Türk Halit'ten. 18 yılda olmuş. Benim için ailesi iştir kişinin. Başka şeye bakılmaz. Markaların değeri kriterdir. Dünya çapında markalar değerlendirilir. 500 marka 15 yıldır yayınlanıyor. Dünyanın en değerli 500 markası. Bunlar arasında bir tane Türk markası yok. Giremedi.
Bitti. Özet bu değil mi?
Yani özet bu. Bir de üstelik daha da vahim bir şey. Bundan 10 yıl önce bizim en değerli markamız o 500'ün en altındaki markaya biraz yaklaşmışken şu anda son yıl ki daha yeni bu döviz kurlarıyla hesaplanmış değil. En alt marka 4 milyar dolar. Bizim en değerli markamız 1,5 milyar dolar. Makas gittikçe açılıyor. Ben biz, daha ne diyeyim?
Biz ne yapıyoruz?
Ya biz değer üretmediğimiz için yani şöyle satıyoruz. Evet dediği şey rakamsal olarak tutar. Yani kilolar tonlar tonlar mal satarsanız elbette fazla olacaktır. Yani 500 bin yatak dolduruyorsanız ne olur? Ama dönüp de kişi başına harcamaya baktığınız zaman da bilmem kaçıncı sırada kalıyor ziyaretçinin harcaması. Aynı şey, aynı şey ihracatımız için de geçerli. Yani şunu bir değerli hale getirmeye yapamıyoruz. Mesela ayakkabı konusuna ben hep takılırım.
Niye takılıyorsunuz ayakkabı konusuna bu kadar?
Şundan takılıyorum. Şimdi ayakkabıcılar hükümete yakın olarak baskı yaptılar. Ve yanılmıyorsam 2014 yılından itibaren %100 gümrük vergisi geldi. O zaman geldiğinde gelmeden önce galiba 250 milyon dolar açık veriyordu. Yani ayakkabı ithalatımız ihracatımızdan 250 milyon dolar daha fazlaydı. Bu defa tabii pahalandı ayakkabılar. Yani siz de alsanız ben de alsam azaldı ve ayakkabıcılarımız herhalde mutlu oldu bundan. Ama ya dünyada bir tane ayakkabı markamız yok. Bizde hep ayakkabıcı ismi var ama ayakkabı markası yok. İnsanlar bu ülkede gene yüksek paralarla da olsa cirit atıyorlar, satıyorlar. Peki biz neye destekledik o zaman? Yani Ankara ayakkabıcılarla ünlü, İzmir ünlü, İstanbul ünlü, fuarlar yapılır. Bir tane de bir şey, bir ihtiyaç keşfedip bir ayakkabı markası çıkarın. Parmak arası terlik Brezilya'dan geliyor. 200 liraya satılıyor. Allah'ın plastiği, hiçbir şey yok. Bizde plastik enjeksiyon makinesi mi yok onları yapacak? Binlerce var. Eksik ne? Bir şeyi göremiyoruz. Yani işte fark edemiyoruz. Bir şeye bakıyoruz, çok büyük kalabalığa bakıyoruz. Ormana bakarken ağaçları fark edemiyoruz. Böyle bir yaklaşımımız var. Bunu yap, bundan vazgeçmediğimiz zaman, yani bu bir illet aslında, bu bir hastalık. Bundan vazgeçmediğimiz sürece bizim değerli markalar çıkarmamız, geliştirmemiz mümkün değil. Bakın çok basit bir örnek daha vereyim Japonya'da. Ya herkes akıllı telefon üretiyor değil mi? Belirli bir, ya akıllı, belirli bir yaş grubu akıllı telefon kullanmakta zorlanıyor diye bir Japon şirketiyle, Japonya'nın ünlü GSM operatörü, ileri yaş, onlar gümüş jenerasyon diyorlar saç nedeniyle, ileri yaşın kolay kullanacağı, üzerinde ikonları az bir telefon yaptılar. 2 milyon adet sattı hemen. Yani biz bir lokom benzerlerini yaparak yapamayız. Bizim başka bir şey çıkarmamız lazım. Yani ilk çıkacak belki miktar olarak az olacak ama diyecek ki dünya, aa bak Türklere ya, bir ihtiyacımızı keşfettiler, bir sorunumuzu giderdiler. Bizim algımız oradan da değişmeye başlayacak Melih Hanım. Yani Çin'in ne kadar demokratik olup olmadığını kimse tartışmıyor. Markalarının fayda üretip üretmediğini tartışıyor insanlar. Ha, G5'i bulmuş mu? 5G'yi bulmuş. Tamam. Ben daha hızlı ileteceğim. Daha fazla döküman gönderebileceğim.
Japonya dediniz. Ben de bugün günün yazısını Japonya olarak baz aldım. Yazıyı Osman Arolat yazmış. Dünya Gazetesi'nde okudunuz mu?
Ne yazık ki bugün okuyamadım.
Okumanızı tavsiye ederim. Kısaca ben bahsedeceğim. Japon çözümü neden farklı diyor. Japonya bakın neler yapmış. Kısa kısa bilgi verelim mi? Kaldığımız yerden devam edelim. Yani refah kültürünü yakalamak öyle boş boş konuşmakla, hava atmakla olmuyor. Sosyal ekolojik piyasa ekonomisi, yeşil mutabakat, katma değer, inovasyon ve dijital dönüşüm istiyor. Japonya'nın sorununu biliyorsunuz. Japonya aslında 1984 yılından bu yana ama 90'lara damgasını vurdu. Durgunluk yaşıyor. Bu durgunluğu bir türlü aşamıyor. Niye aşamıyor derseniz nüfusu giderek yaşlanıyor. Üretiyor, üretiyor, olmuyor. İşte Japonya'da sessiz ve derinden bir hareket başlamış durumda. 126 milyonluk ülkede aslında 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana geçerli bir sistem var. Bu sistem sorgulanıyor. Bu ülke bunu sorguluyor. Ne olmuş? Japonya'daki kadınlar, Japonya'daki gençler ve Japonya'da yaşlılar. Yani cenneti beklerken bir işe yaramayız diye düşünenler üretimin içine girmiş. Müthiş bir model oluşmuş orada. Bu üçlü el ele vermiş ve durgunluktaki Japonya'yı durgunluktan çıkaracak yenilikçi ve değişimci bir modeli dünya ile tanıştırmaya hazırlanıyor. Japonya'da kadınlar biliyorsunuz ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyor. Hala öyle. Kadınlar iş hayatında o kadar güçlü değil. Erkeklerle eşit değil. Eşit maaş alamıyorlar ama kadınlar muhteşem bir çıkış yapmış durumda. Gençler mesela, apolitikler ama startuplarla bambaşka bir açılımı getiriyorlar. Ve deneyimi olan yaşlı insanlar da üretimin içinde yer almışlar. Ben şimdi bu yazıyı, bu haberi ve Japonya'nın bu gelişimini gerçekten merak ediyorum. Ama Japonya deyince siz de bana böyle bakıyorsunuz. Çünkü dünyanın en güçlü, en büyük kadın kooperatifi nerede?
Japonya'da.
Özelliği ne o kooperatifin?
Sosyal kooperatif. Yani sosyal kooperatifçilik aslında yeni bir gelişme diye bahsediliyor ama İtalyanlar bunu geliri düşük, ihtiyacı olan insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına ortaya koymuşlar. İlk gelişmeler orada olmuş. Sonra da Japonya'da gıda, yemek, yani kadınların hazırladığı ürünler gene kadınlar tarafından işletilen satış noktalarında satılıyor. Çok büyük bir başarı elde edilmiş. Dünyanın en kapsamlı sosyal kooperatifi olmuş. Şu anda adını hatırlayamıyorum.
Sosyal kooperatifçilik önemli bir konu. Evet. Ben de Türkiye'de sosyal kooperatifçiliğe öncülük yapan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ki yarattığı tüm modeller Türkiye'de uygulanıyor ama kimse sosyal kooperatifçilik üzerinde kafayı yormak istemiyor. Orada gönüllü olarak çalışan biriyim. Onu söyleyeyim ama hemen marka konusuna odaklanalım. Türkiye'nin kaybolan çok markası var mı?
Kaybolan yani artık gündemden kalkan markaları var. Yani hala da işte 100 yıllık şekerci, 100 yıllık şu, 100 yıllık markalar diye de hatta dernek de var. Var tabii ama ben şunu dilerdim. Bir kurşun kalem, Faber kurşun kalem. O da 100 küsur yıllık neredeyse. Ve hala bir kalem kültürü olarak yaşıyor ve biz ona... Dünya insanı ona bir bedel ödeyerek, artı bir bedel ödeyerek o kalemi edinmek istiyor. Ha kendilerine şatoları var, şatolarda yaşıyorlar. Yani şunu demek istiyorum, bunu elden çıkarmak, bunu satmak için hiç düşünmemişler. O bir aile, bununla gurur duyuyorlar. Sonuçta iş insanlarımızın markalarıyla gurur duyması lazım. Onları böyle baş tacı etmeleri lazım. Onu bir kurum kültürü haline getirmeleri lazım. O kurumda çalışan herkes... Ne için bu kurumda görev, o kurumun ne için var olduğunu ve kendisinde bu kurumda bunun nasıl bir paydaşı olduğunu, katkısı olduğunu çok iyi biliyor olması lazım. Öyle pırıltılı vizyon, misyon hani bina girişlerinde yazıyor değil. Çok somut bir şey. Ben insanların işte yürüyüşünü, sokakta yürüyüşünü kolaylaştırmak için varım. Pıt bitti. Kanarya Adaları'ndan doğan bir marka dünya çapında. O kadar fazla para veriyoruz ki bu ayakkabıyı. Bir de üstelik hiç fiyatını indirmedi yani. Hiç indirmiyor.
Siz ayakkabıcılara çok takılmışsın.
Çok
bir indiye bir de ayakkabıcılara mı takıksınız?
Kahve de var.
Aa, kahvede ne var?
Şimdi kahvehane kültürünü 1300'lü yıllarda ilk kahvehaneyi açan Osmanlılar Sirkeci'de. Kıraathane, yani düşüncelerin paylaşıldığı, fikirlerin tartışıldığı yer. 1600'lü yıllarda İzmirli bir Levanten Londra'ya gidiyor. Bakıyor ki orada çay içiliyor ama kahve içilmiyor. Bir kahvehane yok. İzmir'deki patronuna dönüp diyor ki biraz diyor para gönderirsen Pasquale Rose diye bir Levanten. Biraz para gönderirsen ben Londra'daki ilk kahvehaneyi açacağım diyor. İkna ediyor onu, ilk kahvehaneyi açıyor. Beni o binaya götürüp gösterdiler. Hala duruyor o bina ama bir bar olarak, bir pub olarak duruyor. 1600 yılında bu tutuluyor. Herkes gelip gidiyor. Hatta ucuz politikacı tabiri doğuyor. Yani kahvehane politikacısı orada atıp duruyor. Sonra da 5 penilik üniversite deniyor. Yani para harcamadan 5 peniye orada bir kahve içip onu dinlersin, bunu dinlersin, fikir edinirsin. Ama biz kahvehane kültürünün sahibiyiz. Ama kahvehane zincirinin sahibi değiliz dünyada. Bu bana acı geliyor.
Yani kaçıncı yüzyıldan söz ediyorsunuz?
Yani biz 14. yüzyılda ilk kahvehaneyi burada Sirkeci'de açtıysak kıraathaneyi, şimdi 21. yüzyıldayız ve bizim ülkemiz yabancı kıraathanelerle dolu. Yabancı yani, markalarla dolu.
Kendi kültürünü, kendi değerini bilmediği için küresel zincirlerin üretimine fokuslanmış, sorgulamayan, düşünmeyen, öğrenmek istemeyen bir toplumdan mı söz ediyorsunuz?
Ya, ne yazık ki öyle katılıyorum.
Sizin Değer Yaratanlar diye bir kitabınız var.
Değer Yaratmak diye, evet. Evet, evet, burada onun, çünkü bütün şeyimiz, sanki eksikliğimiz öyle geldi bana. Üretmesini bilen bir ülkeyiz. Bunu açıklıkla, yüreklilikle söylüyorum. Ve üretmeye de ihtiyacımız var. Çünkü istihdam edilmeyi bekleyen büyük bir nüfusumuz var. Bizim bilemediğimiz, ürettiğimizi değerli hale getirmek. Bunu başarabilsek onu bilecek.
Ürettiğimizi neden değerli hale getiremiyoruz? Önündeki engel nedir? Herkes sabahın köründe yola çıkıyor. Evet. Gecenin karanlığında eve dönüyor. Yollarda heba oluyor. Ama problem ne? Herkes aslında bir şey yapmak istiyor.
Yapılanları yapıyoruz. Yani şöyle diyorum, tren hattı var, bir lokomotif var, almış başı gidiyor. Arkasına vagonlar dizilmiş. Biz de o vagonların belki sonuncusu oluyoruz. Yük vagonu. Eskiden gençler bilmez ama o trenlerin, yük trenlerinin en arkasında bir vagon vardı. Bir de bekçi kulübesi vardı vagonda. Kimse gelecek bir saldırmasın diye bekleyen. Sanki onlardanız. Halbuki biz kendi hattımızı açıp kendi lokomotifimizle ilerlememiz lazım. Onun için bizim baktığımız yer cirolar olmamalı. Belki bir yıl para kazanmayacak, belki iki yıl kazanmayacak, belki üç yıl kazanmayacak. Ama şurasında yüreğinde bir şey hissedecek. Diyecek ki ben şu insanlar için şu sorunlarını çözüyorum. Bunun için kendimi adadım. Bunu adadığınız zaman bilin ki meyvesi gelecek bunun. Yani ilk önce parayı düşünmemek derken bu, para sonra gelecek. Para başta değil. Paraya odaklı olarak ve ölçeğe odaklı olarak, hastalığımız da o. Biz bunu kaç kişiye satacağız? Öyle soruyorlar. Ya kardeşim, önce bir grup insan ihtiyacını giderirsin. Bu tıpkı suya atılmış taş gibi. İkinci halka onu görüp alır. Üçüncü halka, dördüncü halka neden aldığını bilmez. Alır. Ama öyle yayılır.
Yani Türkiye'nin markası var mı?
Türkiye'nin markası var.
Bana sayın birkaç marka. Ben merak ettim gerçekten. Böyle bazen umutsuzluğa kapılmayalım. Hayır. Yaptığımız var. İyi örneklerden var. De verelim yani. Var.
Mesela yani sıralamaya girebilmek için küresel geçerli para birimiyle para kazanması lazım bir markanın. Tabii bunun da Türk Hava Yolları en büyük parasını yurt dışından, faaliyetlerinden kazanıyor aslında. Yurt içinden daha çok oradan kazanıyor. O nedenle ve de başarılı yönetildiği, gidildiği için bunca yıl, o nedenle Türkiye'nin en değerli markası olarak çıkıyor. Ama dediğim gibi küresel 500 listesinin en altındakiyle arasındaki fark 2,5 milyar dolar hala. Onun dışında yeni beyaz eşyacılarımızda bir ilerleme görüyorum ben. Çünkü onlar artık çok ihracat odaklı ve ihracatta da başarı odaklı olarak gidiyorlar. Her iki büyük beyaz eşyacımızda. Orada da görüyorum ama orada kalıyoruz. Yani mesela yabancı bankalar bu ülkede banka markaları cirit atıyor. Bizim bankalarımız hiçbir yerde değil. Yani bu ülke yeter şeyi var ya, yeter bu ülkede kazanıyoruz biz, iyi kazanıyoruz. Ne diye biz riske girelim? Hep o camdan yapılmış binada oturamayız. Yani bir şeyleri kırıp yıkmamız lazım. Cesur olmamız lazım. Yani göze almamız lazım bunu. Bir de yanlış tercihlerde bulunmamak lazım. Yani işte çok şey olacak bu, sansasyonel olacak. Dolayısıyla bizim elektrikli araba üretme, otomobil üretiyor olmamız gibi.
Karşı mısınız?
Karşıyım. Şöyle neden? Şöyle karşıyım. Otomotiv sanayinde bir marka çıkarmamıza karşı değilim. Ama çok iyi sesleydik de biz rekabetin çok yoğun olduğu, rakiplerin çok çok birbirleriyle kenetlenerek çok büyük yatırımlar yaptığı, pazarı paylaştığı bir yere girmekte zorlanırdık. İşte orada da biz oturup ya bu işte kimin keşfedilmemiş ihtiyacı var, kimin giderilmemiş sorunu var bakmadan pat diye sansasyonel olan elektrikli otomobili seçtik.
Yani sansasyonel işler yapmayı, popülist politikalar üretmeyi ve hayatı rahat bir biçimde bunların getirisiyle sağlamayı düşünüyoruz. Buradan onu anlıyorum. Ama ben iş ve aş, toplumsal refah kültürü için üretmenin katma değerli olması gerektiğini ve yeşil mutabakat şartları çerçevesinde üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de sizi aslında bugün konuk ettim. Çünkü Türkiye dünyaya farklı bakmalı. Sohbetin başında dediniz ki bir ülkenin ekonomik gücü vardır, bir de yumuşak güç. Yumuşak güç deyince diplomaside bambaşka yumuşak güç farklıdır, değil mi?
Evet,
soft power. Dolayısıyla ekonomik güçle yumuşak gücü biraz açmak durumundayız gibi geldi bana.
Evet.
Değil mi?
Şöyle, şimdi mesela Brand Finance ülkelerin marka değerini hesaplarken birincisi diyor ki tıpkı şirketler gibi ya da markalar gibi bu işten elde ettiği gelir ne? Ülkenin geliri de gayri safi yurt içi hasılası. Yani bu ülkede belirli bir takvim döneminde üretilmiş her şeyin alıcı tarafından ödenen bedelinin toplamı. Tamam, bu çok güzel. Biz zigzaklar çiziyoruz. Yani işte işler iyi gidiyor, güzel oluyor. Gayri safi yurt içi hasılamız artıyor, eziliyor. Fakat bizim standart giden bir şeyimiz var. Bu da bu hesaplamanın içine bir de bu hasıla içerisinde, bu toplam gelir içerisinde ülke markasının katkısı ne? Payı ne diye hesaplıyor. Onu 100 üzerinden hesaplıyor. Orada işte yumuşak güç işin içine giriyor. Ya yatırımcı için altyapı ne, hukuk sistemi ne, güvenilirlik ne, yetişmiş insan gücüne, fikir ve kabiliyet sahibi insanlar elde tutabilme becerisine, eğitim düzeyine bunlar giriyor. Bu vasatta gidiyoruz. 15 yıldır vasatta gidiyoruz. 60, 59, 61. 59-61.
Yani 58 ile 61 arasını yumuşak güçte aşamıyoruz.
Aşamıyoruz.
Bizim de yapısal sorunlarımız var. Şunları çözelim dediğimiz konu değil mi?
Evet, hepsi.
Bunun siyasi bir yanı var mı?
Hayır, hiç yok.
Hiç yok.
Hayır, hiç yok. Hiç yok. Sadece yapısal konularımız var. Hem özel sektörün hem kamu sektörün eğilmesi birlikte hareket ediyor. Ama bunun ne olduğunu önce idrak etmemiz lazım. Ya bu tabloya bakmadan neremi nasıl düzelteceğim diyemezsiniz. Ya görmeniz lazım. Ya şeye, doktora gittiğiniz zaman sizi hemen bir tanı merkezine gönderiyor. Oradan aldıklarına bakarak size tedavi öneriyor. Biz tanı merkezinin çıktılarına görmüyoruz, bakmıyoruz. Ya bir bakalım nerede, dünya bizi nasıl algılamış. Bakın 75 bin kişi üzerinde yürütülmüş yumuşak güç araştırmasında bizim eğitimle ilgili hiçbir şeyi yok dünyanın. Yani yok onların herhalde eğitimde bir başarısı. Fende, inovasyonda bir başarısı yok. Ama yiyecekleri çok güzel diyorlar.
Bütün işimiz yani gastronomi mi diyelim buna?
Hayır, yani o konuda bir algı var. Oturmuş bir algı var. Oradan da coğrafi işaretlerimizle faydalanmak mümkün. İnşallah bir başka zamanda.
Coğrafi onu... İşaret Derneği ile iç içeyiz. Bu konuda 8-10 yıldır ben de gönüllü olarak geziyorum. Ama orayı da tabelaya dönüştürdük. Hep tehdit altındayız. Şimdi bu sohbetin bitmesine çok az bir süremiz kaldı. Bugün ilk yayın. Böyle bazen heyecanlanırız, bazen sakin oluruz. Örneklerle işi götürürüz. Bir haber var. Bu haber benim çok ilgimi çekti. Kuzey Kore'de gülmek yasaklandı mı? Erkin Öncan yapmış bu haberi bugün Sputnik'te. Diyor ki Kuzey Kore'de ülkenin Kim Jong-un'dan önceki lideri Kim Jong-2'nin ölüm yıldönümü nedeniyle gülmenin yasaklandığı iddialarına ilişkin herhangi bir somut olgu bulunmuyor. Yani aslında böyle bir yasak yok demek istiyor. Bunu nasıl değerlendiririz?
İşte algı. İşte o 75 bin kişi üzerinde yürütülen şey de algı. Yani öyle ama o algıyı da inşa eden biziz yani. Onlar inşa etmiyor. Karşı taraf yapmıyor. Onlar bakıyor. Haber ajanslarına bakıyor. Deneyimlerine bakıyor. Bu ülkeye geldiğinde yaşadıklarına bakıyor. Ondan sonra bir algı oluşuyor. Bu ilmik ilmik. Yani tıpkı ninelerimiz tığ işi yapar gibi ilmik ilmik oluşan bir şey. Çok hassas bir şey. Dolayısıyla buna kaba davranamayız biz. Hoyrat davranamayız.
Biz algımızı yönetebiliyor muyuz?
Hayır.
Bütün sorunumuz algı mı?
Algı yanında bir de neyin inovatif olduğu konusunda bir mutabakat. İnovasyon konusunda mutabakat.
Peki inovasyon konusunda mutabakata varmak için ne mesaj vermelisiniz siz?
Eğitimin bu şekilde, yani inovasyon toplantılarında ben olsam inovasyonun aslında insanların keşfedilmemiş bir ihtiyacını keşfetmek, giderilmemiş bir sorunu gidermek olduğu üzerine Barbar her gün altını çizerek anlatırım, konuşurum. İşte o katı sabundan sıvı sabuna geçmek. Toplu yerlerde elimiz pisleniyordu, üstü pislik olan bir sabun vardı. Şimdi yok. Yüz milyonlarca dolarlık yeni bir pazar. Ne oldu? Katı halden sıvı hale döndü. Başka hiçbir şey yok. Hepsi bu.
Yani bütün mesele hayatımızı kolaylaştıracak, çözüm getirecek projeyi üretmek ve yaşamasını sağlamak. Aynen. Diyorsunuz.
Evet.
Bütün mesele bu. Bu toplum niye gülmüyor sizce? Türkiye.
Aslında hep ayıplandı ya, fazla gülme. Ama komşu şey, misafirlerin yanında sakın çok gülme. Gülme gülme derken herhalde gülmeyi unutturdular. E şimdi de bakıyorsunuz yani nasıl güleyim ya bu haberleri izlerken, bu durum altında diye. Gülmeye de utanmaya başladı insanlar. Halbuki şöyle bir kahkaha atabilsek.
Siz bir kahkaha atar mısınız? Yayının sonuna geldik.
Atarım vallahi.
Atın, yayını bitirelim. Çünkü
atalım.
Atın kahkahayı.
Yani keşke atın. Dilerim ki 85 milyonda, 84 milyonda şöyle bir kalpten, gönülden. Ha yani ben program bitiyor diye kahkaha atacağım ama keşke hepimiz hiçbir dersiz, sefasız, itibarlı, müreffeh bir ülkenin fertleri olarak kahkaha atalım. Ha ha ha.
Hepimiz gülelim, gülmekten korkmayalım, pozitif düşünelim, enerjimiz yerinde olsun ama sorunları bilelim. Sorunları çözmek için bilgi odaklı düşünceye önem verelim, bilgiye önem verelim, bunu demek istiyorum. Hepiniz gülecek halimiz mi var, ağlanacak haldeyiz diyebilirsiniz, hayır. Pozitif enerji şart diyorum ve noktayı koyuyorum. Pazartesi akşam 19.30 ile 20.30 arasında yine karşınızda olacağız. Lütfen ki çarşamba kimselere randevu vermeyin. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
Meliha Okur'la Anlat Bana sona erdi. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de.